Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında adalet konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta inşallah yine adalet prensibine farklı bir açıdan bakmaya gayret edeceğiz diyelim ve programımıza başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızda bir idarecinin, bir amirin, bunu sadece bir idareci amir olarak da değil, bir babanın, yani kendinden veya kendi etrafında sorumlu olduğu kişiler bulunan bir şahsın adalete bakış açısı, adaleti, idaresi, o kişilerin gündemini ne kadar gündem etmesi gerektiğini konuştuk. Evet. Bir kişi altında bulunan bir kişiden ne kadar mesuldür, ne kadar sorumludur, bunu konuşmuş olduk ve adalet prensibiyle de ilişkilendirdik. Gerek Peygamber Efendimizin hayatından, gerek Osmanlı padişahlarından, gerekse sahabe efendilerimizden birçok örnekle bunu taçlandırmıştık. Bu hafta da şunu konuşsak: İdarecinin adaleti eyvallah, ama idare edilenin, işte çalışan olur, bir çocuğun babasına karşı olur, bir işçinin patronuna karşı, bir çalışanın müdürüne karşı vesaire, bunu çoğaltabiliriz. Adaleti nasıl olacak? O müdürünün ne kadar gündeminden mesul, bir üstünün ne kadar gündeminden mesul olacak? Bu konuda bir adalet kavramını ön plana çıkarttığımızda nasıl bir adalet güdecek, nasıl davranacak, bugün bunları konuşsak.
İnşallah, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz geçen haftaki programda tabi Hazreti Peygamber'e salatu vesselam'dan başta olmak üzere sahabeden, tabiundan ve sonrası dönemlerden örnekler sunduk. Nasıl olur yönetim şekli, adalet dediğimiz hadise. Ve özellikle sorumluluk olması bakımından, yani sorumluluğa sahip olma bakımından, sorumluluk alan kimselerin râi olma adıyla, yani onun bir çoban Efendimizin ifadesiyle olması adıyla bir sorumluluk tablosu sunmuştuk. Tabii şunu unutmamak lazım, yani her râi, elbette ki her çoban bir sorumluluğa, mesuliyete sahiptir, ama kendisi gibi sorumlu olduğu yerlerde vardır. Yani birilerinin elbette ki sorumluluğu kendi üzerinde olacaktır, ama birilerinin de birilerine karşı da sorumluluğu olacaktır. Şimdi öncelikle şunu bir anlamak lazım. Yani biz çalışan kesim olarak ya da bir yerlerde bir işi yapan bir zümre olarak, öncelikle Allah'ın emri üzere bir işin helalini kazanmayı hedefleyip o işin hakkını taslamam, yerine getirerek yapılmasını sağlamakla mükellefiz. Tabi burada işin ehline verilmesi, ayetin ise ifadesiyle fes'elü ehle zikir diye, zikir ehli, yani işi bilene hamledilmesi, işi bilen kimselerin bu işi üstlenmesi anlamına gelir. O zaman şu da anlaşılır, yani bir işte becerilerimizin yeterliliği bizce yeterli olmamalı. Yani çalışanlarımızın kendini geliştirmeye çalışması, kendini yetiştirmeye çalışması bu anlamda çok önemli. Çünkü diyelim ki bir çay ocağında çalışan kardeşimiz ya da bir temizlik yapan personelimiz mesela şu halin farkında olmalı diye düşünüyorum. Ben bu lavaboları yıkayacağım, işte bu tuvaletlerin temizliğini yapacağım ya da bu fayanslara bir şeyler yapacağım. O zaman buradan abdest alacak olan adamın abdestine mani olmayacak şekilde, onun sıhhatine zarar vermeyecek şekilde en temiz haliyle nasıl yapabilirim, nasıl bu işi çözebilirim? Anlamıyoruz ya, bazı şeylerden haberimiz yoksa bunları çevreye sorarak, danışarak, istişare ederek geliştirmemiz gerekiyor. Yani fes'elü ehle zikir bu anlamda mühim. Yani sadece bildiğimizle yetinme değil, bildiğimiz alanda bir şeyleri öğrenmeye çalışma. Yani bir geliştirme çabası içerisinde olunmalı. Çay ocağında çalışan kardeşimiz işte bugün sadece bir çay demlemekten ibaret bir iş yapmamalı. O çayı içecek insanların bedenine gidecek olan gıdaya ayrı bir maneviyat yüklemenin de derdine düşmeli. Yani Allah için diyorsak o zaman şöyle güzel bir abdest alsın. Namazlarını asla ihmal etmesin. İşte yaptığı işi tertemiz yapsın. En güzel ürünü en iktisatlı şekilde kullanmaya çalışsın. Yani tam döken saçan savuran olmasın gibi. Ya yani bunu genişletebiliriz. Biz burada iki örnekle gittik ama. Çünkü biz Hadis-i Cibril diye bildiğimiz Hazreti Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam'ın insan suretinde gelip sorduğu dört temel soru vardı. Bunlardan birincisi mel İslam'ı, İslam nedir? İkincisi mel imanı, iman nedir? Üçüncüsü mel ihsanu, ihsan nedir? Dördüncüsü de metes sa'a,
kıyamet
ne zaman kopacak? Bilmiyorum dediğinde Peygamberimiz, ne zaman, alametleri nelerdir? Bunları anlatabilir misiniz diye sormuştu Hazreti Cibril. Burada bize tabii İslam ve iman başta kabulümüz. Bunun hiç tartışmasını yapmadan söyleyecek olursak, ihsan tarafı bizi biraz fazla ilgilendiriyor. Bu işveren, iş yapan kimseler olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun cevabını en ta'budallâhe ke enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yarâke olarak veriyor. Yani diyor ki siz Allah'ın sizi gördüğünü bilerek bu işi yapacaksınız. Siz gerçekten onu görmeyebilirsiniz ama Allah sizi görüyor. Yani netice itibariyle işte süte su ilave etmek isteyen bir genç annenin kızının kendisine anneciğim Allah bizi görmüyor mu sorusunu sorabilmesi gerekiyor bir insanın. Biliyorsunuz bu hadise Hazreti Ömer zamanında meydana gelmişti. Hazreti Ömer Efendimiz o kızın o imani, İslami duruşunu, o ihsani halini beğendi. Sonrasında kendi torunlarından birine, yani çocuklarından birine onu hanım yaptı. Ve Allah-u Alem bildiğim kadarıyla Ömer İbni Abdülaziz'in annesidir o. O hanımefendi. Yani böyle bir nesil peyda oluyor. Şunu bilmek lazım. Yaptığımız işi gerçekten muhabbetle yapmak gerekiyor. Sevmek gerekiyor. Çünkü bir emanet var. Bir emanetin şuurunu yaşamak var. Burası bize emanettir. Biz bu emanet bilinciyle hareket edeceğiz. Yasakları varsa burada hijyendir vesaire bunlardan bahsetmiyorum. Ama bunlara dahi o şekilde bakma, davranma. Yani evinde nasılsa, çoluğuna çocuğuna nasıl ikram ediyorsa bu şekliyle işini güzel yapma hali. Bu bir öğretmen olabilir. Bu bir fabrikada işçi olabilir. Bu bir başkası olabilir. Yaptığı işi en güzel yapma. Çünkü helali hak etme. Şimdi günümüzde biliyorsunuz ciddi bir savrulma söz konusu. Yani insanların baktığımız zaman böyle duyarsızlaştığının farkındayız. Bazı haller artık bu Cibril hadisindeki gibi ahiret ahvaline döndüğü zaman amentü ahirete iman tarafından bozulmaya başlamış. Yani insanlar sanki dünyadan başka sorgu suali yokmuş, hesap yokmuş, ahiret ahvali yokmuş, cennet yokmuş, cehennem yokmuş, bir hak ediş, bir mükafat, bir ceza yokmuş gibi sere serpe bir hayat yaşamaya başladı. Bu her alanda, ticarette aldatmalar, işte bazı işlerde yarım işler yapmalar vesaire. İşte bir tadilata, tamirata bir adam çağırıyorsunuz. Ya zamanında gelmiyor, yaptığı işi tam yapmıyor. Ya da size başka şeyler söylüyor, başka işler kullanıyor. Yani A kalite diyor, B kaliteyi getiriyor. Ya da başka elinde kalanı kullanıyor. Bunların her biri haramsa dediğinde. Yani bizim helal yedirme kaygımızın olması gerekiyor.
Evlatlarımıza
bu anlamda elbette. İşte onun için söylüyoruz. Yani biz bir ailede eğer haram lokma hakim olmaya başladıysa, oralara haram lokma girmeye başladıysa, helaller zedelenmeye başladıysa, haramlar helale döndüyse, helaller haramlaşmaya başladıysa, o zaman aile içerisindeki huzursuzluklar da olmaya başlıyor. Bizim bir kardeşimiz vardı. Ciddi manada böyle ailesiyle boşanmaya kadar bir yol almışlardı. Sonra böyle kendisiyle muhabbet ederken, konuşurken Allah aklıma şeyi getirdi. Yani evde namazlara nasılsınız? Kur'an'a nasılsınız? Zikriniz var mı? Yani evde bir oturup Allah'ı zikrediyor musunuz? Bir oturup bir tefekkür ediyor musunuz diye. Dedi ki hocam dedi biz uzun zamandır namazları aksatıyoruz. Uzun zamandır Kur'an-ı Kerim evde okunmuyor. Uzun zamandır aramızda böyle bir müzakere oluşmadı. Yani oturup bir Allah'a peygamberi konuşmadık dedi. Ya bir deneyin hele belki reçetesi buradadır demiştim. Allah söyletti. Öyle de olmuş. Hatta geldi dedi ki hocam dedi Allah razı olsun dedi şöyle bir aydır bir buçuk aydır böyle bir sürtüşme maşallah yaşamadık, böyle bir sıkıntı yaşamadık. Yani maneviyat bozulduğu zaman maddiyata da bu tesadüf ediyor Allah korusun. Onun için bizim çalışan kesim olarak yaptığımız işin tas tamam hakkı neyse. Burada en önemli şeylerden bir tanesi zamana riayet. Yani bizim sabah işe girişimiz, akşam işten çıkışımız, öğlen arası mesailerimiz ya da varsa namaz için müsaade edildiyse bunu müsamaha etmeden, bunu suistimal etmeden kullanma. Şuna da şahit oluyoruz. Namazı bahane edip 15 dakikalık, 20 dakikalık ibadetin bir saate, bir buçuk saate uzatıldığı, tabii kasıtla yapıldığını da görüyoruz bazen. Bunlar aslında hayır gibi görünen ama içerisinde şerri olan şeyler. Mescit yakınsa hemen mescitte cemaate katılıp namazı kılmanın süresi hepsi 15-20 dakika sürer. Ama bakıyorsunuz o sallana sallana kendince kafasına göre belki cemaate de yetişemiyor. Aa, gittim yetişemedim deyip orada başka bir yapı oluşturuyor. Suistimal etmeye başlıyor. Yani bu ibadetleri öne alacağız ve önce onları esas alacağız demek diğerlerini ihmal edeceğiz anlamına gelmiyor. Yani her birinin hakkı var. Zamana riayette her birini yerine getirmek gerekiyor.
Evet.
Nasıl ki işte geçen haftaki programda biz işverenlerin, çalışanlarımızın ibadet hayatını da düşünerek hareket etmesi uygun olur dediysek, burada da çalışanlarımızın bu ibadet için kendilerine takdim edilen o ikramı suistimal etmemeleri gerekiyor. Bir diğer mesele elbette ki iş yeri giyim kuşamlarıdır. İşte çalışanlar arası uyumdur. Bunları göz ardı etmemek lazım. Yani bir yerin kanunu varsa, kılığı kıyafeti varsa helal dairesinde ve şer'i hududu bozmaksızın bunlara uymak gerekiyor. Bir yerde Anadolu'da bir yerde bir misafir olduk. Böyle güzel de bir abimiz, namazına, abdestine dikkat eden bir kardeşimiz. Dedi ki hocam dedi, size atölye dedi işte kendi iş yerimde dedi bir çay ikram edeyim dedi. Birkaç arkadaşız. Vardık yanlarına. Yani çok Müslüman da bir kardeşimiz. Sakallı, sarıklı böyle şeyleri de var. Abdesti de var. Çok temiz. Mescit de yapmış kendisine. Böyle hoş bir yeri var. Girdim. İçeride çalışan hanımefendilerin giyimleri biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Kendisine böyle laf arasında dedim ki ya dedim bu hanım kızlar dedim biraz daha hani üstürüplü olsalardı nasıl olurdu diye böyle bir şey yaptım. Yani işte onlar giyiyorlar gibi böyle bir geçiştirdi.
İlgilenmiyor.
Yani ilgilenmiyor. Bir de şöyle bir şey, bu daha aslında sıkıntılı olan, asıl şimdi söyleyeceğim. Ben çaktırmadan orada kasada duran hanım ablaya ve alışveriş yaptım. Ufak bir parça bir şey aldım. Çıkarken sordum. Yani dedim yani böyle bir şey, dedi ki iş yeri bizi bunları giymeye zorunlu tutuyor dedi. Yani aslında benim sorduğum adam problemmiş yani. Yani biz adamı dışarıdan güzel görüyoruz ama nahnu nahkumu zavahir vallahu yetevelle serair. Yani buradaki zahiri biz görüyoruz ama sırları Allah biliyor, esrarı Allah biliyor. Bunları da dikkatli olmak lazım. Bunları da dikkate almak lazım. Yani o giyim kuşam her neyse, yine yapacağı iş için hazırlık safhası zihinde biter. Yani bir insan kerhen işine gitmemeli. Yani bir insan muhabbetiyle o işe gitmeli ve oradaki çalışanlar arası saygı ve sevgi laubaliliğe dönmemeli. Bazen çok muhabbet, fazla muhabbet böyle laubali tavırlara döner. Bunlardan da uzak durmak lazım. Çünkü işte askerlik yapanlarımız bilir. Böyle ıslak zeminlerin üzerine, yani mermer gibi, fayans gibi yerler ıslak zemin denir. Islak zeminlerin üzerine genelde bir tabela konur. Koşmayın, işte birbirinizi ıslatmayın, birbirinize su atmayın diye. Hatta prize parmağınızı sokmayın yazar. Yani ben sordum, dedim yani bunu yazmaya gerek var mıydı diye. Bize bir camide vazife vermişlerdi gittiğimiz zaman askerden. Şeyde, gasilhanede bir torba buldum. Torbayı açtım, kefen parçaları var. Üzerinde de vefat eden bir gencin şey var, çetelesi var. Baktım bu delikanlı arkadaşlarıyla şakalaşırken düşmüş, kafasını vurmuş. Beyin kanaması geçirmiş, vefat etmiş. Şimdi çok basit gibi gelir bazı kurallar ama bunlar sıkıntılı da olabilir. Su şakaları vesaire gibi. Yani arkadaşlar arasında özellikle personel birbirinin açığını kapatmalı, bulmalı değil. Personel birbirinin açığını kapatmalı, bulmalı değil. Yani bir kardeşimiz belki bir arıza yapabilir, bir hata yapabilir, bir eksik yapabilir. Ya da o gün kıvamı tutmayabilir. Bazen ruh hali farklı olur insanların, bozuk olur. Burada diğerlerinin bunun açığına yardımcı olması lazım. İşte hasta olabilir, bir rahatsızlığı olabilir. Bunu suistimal edip de ya da niye onun işini biz yapıyoruz deyip bu şekliyle yapmamak lazım. Ben bazen şunu söylüyorum kardeşlerime, diyorum ki bakın arkadaşlar diyorum, arkadaşınız istese yapmayacak mıydınız? Yapacaktınız. O zaman istemeden yapın. Yani bu sizin infakınız olacak. Çünkü sadece iş haliyle helali kazandık, işimizi yaptık, tamam. Ama bunun dışında dikkatli olmak zaten gerekli. Esas fazlasını, mesainin fazlasını bir infaka, bir hizmete de ayırmak lazım. Yani şimdi bizim işimiz bitti ama şu alan bizim alanımız değil. Yani şimdi bizim personelimiz sınıf temizliyor. Şu sınıftan ötesi benim değil ama orası pis. Yani oraya da gir, bir şey olmaz yani. Bir sınıfı daha temizlemiş olursun. Bunun sevabı var.
Evet.
Bu anlayışla arkadaşlarının aslında hayatındaki o yardımlaşmayı, personelin özel hayatının mahremiyetine çok dikkat etmesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırlayın diyor bazı şeyleri. Yani sırlar insanı korur bu anlamda. Hatta her nimet sahibinde bir kıskanılma olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani neticede Cenab-ı Hak o insana bazı nimetler vermiş. Siz evinize gittiğiniz zaman insanlar bunlara şahit oluyor. Bir dengeyle yapmak lazım. Bir de mahrem işleri çok fazla ifşa etmemek, insanlara anlatmamak lazım.
Eyvallah. Hocam şunu da sorsam, bölmek istemiyorum ama vaktimizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi şundan bahsettik. Dedik ki bir idareci her gündemine hakim olmalı dedik.
Evet.
Yani evindeki sıkıntısını da bilmeli, iş dünyasında neler yaşıyor bilmeli. Evet. Yani çalışanını motive edecek,
İlgiyi.
Onun işte sıkıntılarını çözecek gündeme hakim olması lazım, takip etmesi lazım. Çalışan idarecinin ne kadar gündemine hakim olmalı desem?
Şöyle diyeyim, şimdi idarecilerimizin bazı sırları vardır. Yani bazen idareci kardeşlerimiz, idareci abilerimiz ya da bizi idare eden insanların davranışları bazen olması gerektiği gibidir. Bazen spontanedir yani. Bazen doğal olarak farklılaşabilir, değişebilir. Burada çok fazla sorgulayıcı olmamak lazım. Eğer çok ciddi bir kabahat yoksa, çok ciddi bir kişiler üzerinde bir suistimali söz konusu olmayacaksa, yani ifadesiyle absorbe, yani kapatılabilecek ya da flulaştırılacak bir alan olabiliyorsa, burada çalışanların, kendilerine işverenlerin esrarına, sırrına hakim olması gereksiz. Bunları araştırmaması da lazım. Aralarında mutlaka bir ücret denge farklılığı olacaktır. Bunları kendileriyle kıyaslamaları hoş değil. Yani herkesin kendi sıkletince bir karşılığı vardır, bir ederi vardır. Hizmetinin karşılığı vardır. O hizmet gruplarına bu iş dahil olur. Yine bir alt, bir üstün imkanlarına bazen takılır. Bazen onun elindeki imkanlar kendisini böyle şeytanın da vesvesesiyle, nefsini de aldatmasıyla sorgulatmaya başlar. Burada istihaze yapmak lazım, çekilmek lazım. Çünkü tabii yani çünkü bir bu anlaşılsın diye söylüyorum bu cümleyi, bir statü var. Yani çalışanlar arasında bir statü var. İşte geçtiğimiz programda mavi beyaz yaka muhabbetimiz olmuştu. Bunlar hoş değil ama dedik. Neticede çalışanlar arasında bunun farkındalığının da olması lazım. Yani bir altın bir üstün özel alanlarını, özel hallerini, zaten aile vesaire falan bunlar müstesna ama iş alanında da yaptığı ettiği bazı şeyleri eğer çok kafasına takılıyorsa, çok zihninde problemler oluşturuyorsa, yani başkasıyla konuşmak yerine muhatabıyla konuşmayı esas alması lazım. Yani gidip işte bir idareci kardeşimizin, müdürümüzün kapısını çalıp, ya şefim böyle bir şey oldu ama ben yanlış mı anladım acaba, böyle bir şey gelişti ama deyip paylaşması lazım. Çünkü bazen o an için öyle olması gereken zarurat oluşmuştur. Evet,
fitneye
sebep olmamak sebep lazım.
Olmamak lazım.
Yani işte buradaki çalışanların birbiri arasındaki mahremiyetten kastımız da o. Bazen bir işveren ya da bir idareci emri altında bulunan bir kimseye farklı bir muamelede bulunabiliyor. Bunun diğerlerinin tarafından da genellenmesi bekleniyor. Diyelim ki bir kardeşin çok zaruri bir durumu var. Diyor ki sen 15 dakika erken çık, yarım saat erken çık diyor. Bunu birkaç defa tekrar ettiği zaman arkadaşına soruyor, ne oldu, ne var, ne yok diye. Belki söyleyebilecek bir şey değil, belki özel bir durumu söz konusu. Bunu idarecisiyle paylaşmış. Bu sefer sorgulamaya başlıyor. Niye o, niye o, niye o, niye o? Bu sefer fitne araya giriyor. Ve çalışanlar arasında bir huzursuzluk ortaya çıkıyor. Ve kayırma anlayışı ortaya çıkıyor. O onu kayırıyor, bana eziyet ediyor, zulmediyor anlayışı ortaya çıkıyor. Halbuki buralarda çok fazla sorgulayıcı olmamak lazım. Çünkü idareciler bazen böyle sıkıntılı olan insanların sıkıntılarını giderebilmek için inisiyatif alırlar. İnisiyatif kullanırlar. Kullanmalıdırlar zaten. Ve bu inisiyatif de suistimal edilmemelidir. Ha varsa böyle bir suistimal, önce suistimal eden şahıs uyarılır. Yoksa bir üst merciye hatırlatılır. Bu adam bunu yapıyor ama biraz daha dikkatli olursanız diye. Çünkü kalp taşıyoruz. Yani insanlar nefsiyle ve şeytanıyla muhatap. Her halükarda bir aldatma olabilir. Belki bu kendi bahanesini ortaya koyanın meşru bir kaçış yöntemi olacaktır. Buna da mani olmak adına belki bir şeyler yapmak lazımdır. Ama biraz önce dediğim gibi eğer birinin bir sıkıntısı varsa, bir üst amiriyle paylaştı ve buradan bir inisiyatif kullandıysa, bunu da diğeri bildiyse, bunu arkadaşıyla ve muhatap olan idareciyle konuşmanın dışında bir yere çıkmamalı.
Evet.
Ve özellikle yukarının, yani kendilerinden üst olarak, idareci olarak iş yapan kimselerin bu alanlarına çok fazla müdahale edilmemeli. Malum bu çok af buyurun kahve ağzıdır. Yani gittiğin zaman ben onun yerinde olsaydım bazen yaparlar böyle. Bir gecede devlet kurarlar, bir gecede devlet yıkarlar. Ama iki çocuklu ailenin babası olarak iki çocuklu aileyi idare etmekten yoksundurlar.
Evet.
Yani iki kuzu verseniz
şöyle bir şey var değil mi hocam? Yani idareci işte belki daha fazla imkana sahip ama
tabii
bir sorumluluk taşıyor. Bir hesap verme durumu var.
Yani
bir üstüne, patronuna vesaire.
Bizim de hesabımızı veriyor.
Evet.
Ya bunu anlamak lazım. Yani aslında biz şöyle bakacağız. Bir idarecinin emri altında 10 kişi çalışıyorsa 10 tane sorumluluğu var demektir. Ekstra. İş sorumluluğu, mevcut işin sorumluluğu, mekan sorumluluğu vesaire, gelir gider dengesi sorumluluğunun yanında bir de 10 sorumluluğu daha var.
Evet.
Şimdi bizim kardeşimiz kapısını kilitliyor, benim işim bitti deyip gidiyor. Peki idarecinin işi bitiyor mu?
Bitmiyor.
Yani belki gece saat 2'de 3'de mesaisine geliyor. Bundan haberi var mı kardeşimizin? Yok. O elindeki imkanlara hasetlik etmeye başlıyor. Biliyorsunuz toplumu en çok ifsad eden hastalıkların başındadır hasetlik.
Eyvallah.
Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu o ilahi taksime razı olmayıp başkasının elindekine göz dikme. Aslında başkasının elindekine göz dikerken kendi hayatını kaçırıyor. Bunu da yapmamak lazım.
Eyvallah.
Çünkü burada doğruluk, dürüstlük, özellikle yalan vesaireden uzak durup kendi çıkarını düşüneceği yer değil, etrafı da düşünerek hodgam olma, yani diğer yamlığı esas alması gerekiyor. Bazen insanlar aralarındaki empatik duyguları diyoruz buna. Biz eğitimde, psikolojide böyle söyleniyor. Yani kişinin mümin kardeşini kendinden önce düşünmesi hali. İşte diğer yamlık. Ama hodgam olup sadece kendini düşünen bir hale gelirse biraz önce söylediğim zaten gelişiyor. Çünkü kendini merkeze oturtup nefs dairesinde kendiyle meşgul olduğu için her şeyi kendine sunmaya çalışıyor. Ama şunu bilemiyor. Şimdi biz bir adamın biraz önce yöneticideki zahmetini bildiğimiz gibi onun suistimal etti dediği kimsenin de belki özel bir belki hizmet alanı var, onu da bilmiyoruz.
Hmm.
Yani burada bilmediklerimizin üzerinden bir hareket yapmak, bir sonuç çıkarmak
evet,
doğru değil.
Eyvallah.
Ama şu bir gerçek, nasıl ki iş hayatında bir insan hakka, hukuka, adalete dikkat etmesi gerekiyorsa yine iş hayatını da bahane edip ibadetlerini terk etme hakkına sahip değil. Burada küçük bahanelerle, basit bahanelerle Allah'ı ve peygamberi de unutmadan amel etmesi gerekiyor.
Eyvallah.
Bu sebeple işte hocam çalışmak ibadete dönüyor.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam.
İnşallah.
Şununla bitirsek. Şimdi siz programımızın ilk dakikalarında dediniz ki bir işçi benimseyerek, severek, işte az önce de ifade ettiniz, bir ibadet şuuruyla işini yapmalı dediniz. İdarecinin idare edilenle, işçiyle veya çalışan kardeşimizle olan münasebeti bunda ne kadar etkilidir? İdareci bunun ne kadar farkında olmalıdır?
Ya şöyle söyleyeyim.
Motive kere, dediğimiz, teşvik dediğimiz
şey. Tabii bir kere şöyle, yani biz Müslümanız elhamdülillah. Yani ibadethaneye çevirmek lazım iş yerlerini. Yani Allah ile bir arada, hani derler ya el kârda gönül yârda. Yani bu özellikle Molla Camii'de de okumuştum bunu, aşk risalelerinde vesaire de öyle söyler. Yani Allah erleri toplum içerisinde halkla beraberken Halık'la yaşarlar. Yani onlar Allah'a kalplerini bağlamış kimseler. İdarecilerimiz tabii ki bizim ibadi hayatımıza böyle tesir etmede yardımcı olacak, yardımcılık yapacak o unsurları sunacaklar. Bizim de bu alanları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Allah'ı unutmadan, ihsan kıvamındaki kastımız bu. Allah'ı unutmadan, şeriatı unutmadan ve bize verilen imkanları da suistimal etmeden ancak ibadi hayatımızı takviye edecek gelişmelerde yardımcı olunacak şekilde. Belki hizmet içi eğitimleri, belki bir iki sohbetler vesaireler ayarlamak lazım. Yani şunu yapmak belki mümkündür. Fabrikalarda vesairelerde nasıl olur bilmiyorum. Buna proje yapılabilir. Dert edinmek lazım. Yani bizim çalışanlarımızın İslam'ını güzelleştirme, namazın abdestini güzelleştirme ya da yaşayacağı dini hayatı güzelleştirme adına böyle biraz eğitimler yapmak lazım. Nasıl ki bir muhasebecimiz var, muhasebemizi tutuyor. Nasıl ki eğitim danışmanlarımız var. Eğitim danışmanlarımız var. Yani hizmet içi eğitim vesaireyi geliştirmek üzere. Bir de Müslümanca bir hayatı nasıl hayatımıza tatbik ederizin danışmanları her kurumun, her birimin mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işi ehline verip uzmanlarıyla bu işi desteklemek lazım.
Yani
işverenlerimizin vazifelerinden bence bir tanesi nasıl ki insanların kişisel gelişimini yetiştirmek üzere bir takım çalışmalar yapılıyorsa Müslümanca İslami hayatı yaşamaya da bir gelişim takviyesi yapmak için bir takım sebepler üretmelidir diye düşünüyorum. Personel de buna dahil olacak, bunu dikkate alacak ve kendini geliştirmeye çalışacak diye düşünüyorum. Evet. Açıkçası şeyimiz bu.
Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Gönlünüze sağlık.
Sizler sağ olun.
İnşallah önümüzdeki hafta yine böylesi kıymetli konuları konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bu haftalık dostlardan müsaade isteyelim. Vaktimizin sonuna geldik.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte adalet prensibini ve bir çalışanın, bir işçinin idarecisine karşı adaleti nasıl olmalı, işine karşı adaleti nasıl olmalı ve işine göstermesi gereken hassasiyeti, ehemmiyeti ne olmalı sorularının cevaplarını aramaya çalıştık. Sizlerin gönlünüze ve gündeminize bu meseleyi taşımaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta yine inşallah aynı saatte birlikte oluncaya dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim. Bizleri de ne olur duadan unutmayın. Hoşça kalın efendim.